Kalbinizin sesi, gönül frekansınız Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri. Bir sahurdan sehere programında daha duyduğumuz güzellikleri, efendim güzel hislerimizi bu güzel seherde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi bu sahurdan sehere programımızda da çok değerli bir kardeşimiz, üstadımız Ahmet Şahin Bey var. Kendisi hem neyzen, hem sesi, hem sazı, hem sözü güzel olan bir kardeşimiz. Bizi kırmadılar, radyomuza şeref verdiler. Hoş geldiniz.
Teşekkür
Ahmet
ederim.
Abi,
hoş bulduk.
Sizi burada görmekten duyduğumuz mutluluğu tarif edemem.
Allah razı olsun.
O yüzden
ben de sizinle birlikte olmaktan
Allah razı olsun.
Son derece memnunum. Teşekkür ediyorum.
Olsun. Şimdi benim kanaatime göre de şimdi Bekir Sıtkı Sezgin üstadımızın da halefi konumundasınız.
Estağfurullah. Yani aynı yoldan gitmeye gayret ediyoruz diyelim.
Ama güzel işte. O yüzden eyvallah. Yani zaten işte izgeliniz.
Eyvallah.
Toprak post, Allah dost. Hani şey var ya.
Tabii.
Bekir Sıtkı Bey de üstadımız, Allah gariki rahmet eylesin. O da güzel bir insandı. Her yönüyle mükemmel bir üstattı. Ben esas bu sohbetimizde bir, geçenlerde Üsküdar Yeni Cami'de hem ezanınızı hem kametinizi hem cemaat gaç olarak dinledi. Biz de öyle dinledik.
Eyvallah.
Ancak bu sesi güzel kullanmak, sözü güzel kullanmak, sazı güzel kullanmak da bir marifet. Ama sizin yetişme tarzınız ve sizi bu noktaya getiren en önemli etken nedir Sayın Hocam?
Teşekkür ederim. Öncelikle tabii bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Gönlümüze küçüklüğümüzden beri bir ateş koydu.
Elhamdülillah.
İşte ben kendimi bildim bileli güzel okumaya, önce ezan okumaya, yani iki yaşımdan beri benim hatırlamadığım zamanları da ailemin bana anlattığı kadarıyla, babam seyyar manifaturacıydı. O böyle yanında götürürdü bazen beni. Orada ezan okurmuşum. Müşteriler arabanın etrafına toplanırmış falan. Çoğunu da ben hatırlıyorum. İşte mahallemizdeki, Konya'da büyüdüm ben. Konya'mızdaki çeşitli camilerin mimari duruşlarını, yani minarelerini falan, duruşlarını taklit ederek, işte Nakiboğlu Camii bizim mahallemizdeki minaresi şöyle durur diyerek, bir duruşuma bir şekil vererek öyle ezan okuyor.
Sanki
oranın müezzinini taklit ederek,
yeah,
o sesi benzetmeye çalışarak. Tatar bir müezzini vardı, Allah rahmet eylesin vefat ettiyse. Onu taklit ederek böyle işte diğer camileri falan ve bilhassa tarihi camilere çok merakım vardı. Daha sonra işte bir şeyler öğrenmeye başladıkça ezan okuma hevesi. İmam Hatip'i bitirdikten sonra İstanbul'a geldiğimde ilk Süleymaniye Camisi'nde müsaade alarak, sağ olsunlar müezzin büyüklerimiz izin verdiler. Süleymaniye, Sultanahmet, İşte Yeni Cami, buralarda ezan okuyarak hem o camiayla tanışmış oldum, hem de bir yandan da konservatuara devam ediyordum. Şöyle oluyordu, bizim gibi böyle musiki çalışanların problemi çalışacak ortam bulamamasıdır.
Evet. Ya da uygulama.
Evet,
ortamı, uygulama ortamı. Yani pratiğe dönüşmemesi.
Evet, şimdi lütuf işte, Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Okuldan çıkardım, konservatuvardan. Yeni bir makam öğrendik. Mesela Neveser veya işte Sultanegah, Şevkefsa. Hemen giderdim ikindi namazına. Eminönü Yeni Camii'ye yetişirdim. Orada şimdi otobüste ben provalarımı yapardım giderken böyle yani ayakta.
Kurguluyorsunuz.
Evet, Neveser makamda İhlas-ı Şerifleri prova ederdim. O zaman okunurdu.
Evet.
Şimdi maalesef İhlas-ı Şerifleri kaldırdılar. Yani birçok şeyi bit'at diye kaldırdılar. Giderdim, hemen mikrofonu önüme koyarlardı. Ben Neveser, işte Buselik, Hisar Buselik,
Sultaniyegah, Suzinak diyelim.
Evet. Ha, değişik Suzi değil bazen. Ya Ahmetciğim ya, bu hangi makam falan derlerdi. Onlara anlatırdım falan. Bu şekilde tatbik etme imkanı buluyordum ben. Yani bu aslında büyük bir lütuf işte, Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Çünkü konservatuarlarda herkesin makam öğrendiği zaman ilk çalışacağı şey böyle matematiksel, İşte şu aralık, işte doğru aralığı şu kadar koma, burası bu kadar koma falan gibi.
Teorik tamamen.
Ha, o şekilde şey yaparlar. Halbuki ben direkt uygulamaya koyuyordum. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Tabii iyi kaynaktan almak çok önemli.
İşte Femi Muhsin diyoruz.
Femi Muhsin dediğimiz evet. Güzel ağız, yani güzel örnekler. Çok şükür yani bu yine Cenab-ı Hak tarafından insana yerleştirilen iyiyi, yanlışı, güzeli, daha az güzeli ayırt edebilme, çirkini demeyeyim tefri, çünkü çirkinle tefri, işimiz evet. Olmaz.
Evet.
Evet, ayırt edebilme yeteneğini de Cenab-ı Hak bahşediyor. Yani onu da bahşettiğine inanıyorum. Şimdi hocam, ney hocam benim konservatuarda? Niyazi Sayın.
Ay, Üstad Niyazi Sayın.
Onun talebesi ilk hocam Sadrettin Özçimi'dir. Evet. Neyzen Sadrettin Özçimi. Efendim onunla başladığımız zaman ben derdim ki Sadrettin abiyle ilgili olarak herhalde bundan daha üstün bir ney
üfleyen yok.
Üfleyişi olmaz derdim. Hala da bunu savunuyorum. Yani birikimim fazlalaştı, bir şeyler öğrendik. Nasıldır, nedir falan. Yine aynı fikirdeyim. Ama o da hocasındanmış işte Niyazi Sayın.
Yeah.
Eyvallah. Çok şükür ki Cenab-ı Hak bizi ona talebe olmayı nasip etti.
Allah razı olsun.
Niyazi Hoca'ya. Bununla birlikte.
De, evet. Eyvallah. Sadrettin Bey'e de Rabbim uzun ömürler
versin. Amin, inşallah. Amin inşallah.
Sağlıklı,
sıhhatli. Şey tabii bu meyanda Bekir Sıtkı Sezgin rahmetli.
Ya Allah rahmet eylesin.
Ondan çok faydalandık. Konservatuvarda okuduğumuz müddetçe. Yani ders hocam olmadı ama biz onu bırakmadık. Evet. Devamlı dinledik, sorular
gönüllü
sorduk.
Gönüllü talebesi.
Tabii ki. Kasetlerini böyle mesela bir öksürük gelmiştir, gıcık gelmiştir. Ona varıncaya kadar taklit ederek çalışmışızdır yani onun icraları.
Yani rahmetlinin Ali Üsküdarlı hocanın o gıcık evet, sesini evet. Bile taklit ederek Kur'an okuması gibi.
Tabii yani taklitten tahkik doğar biliyorsunuz. Doğru. Yani taklit olmadan olmaz. Biz yoktan bir şeyi ben yeni bir stil ortaya koyuyorum diyerek çıktığımız zaman saçmalarız yani. Evet. Olmaz. Var böyle zamanımızda bazı işte ben şöyle yaptım, böyle şöyle bir şey yarattım falan. Bunu çok kullanırlar özellikle bu tabiri.
Ama Mevlana diyor ki Mesnevi'de ustasız bir meslek öğrenip de çarşıda dükkan açan diyor. Hem kendisi rezil olur hem de çevresini rezil eder diyor.
Tabii yani doğru sözü ne denir? Onun için işte tabii Bekir Hoca olsun, Alaaddin Yavaşça olsun, diğer üstadlar. Kendilerini dinleyemediğimiz işte Tamburi Cemil Bey. Tambur çalıyor, kemençe çalıyor, işte lavta çalıyor, yaylı tambur çalıyor falan ama onlar bizim sesimize de yön veriyor.
Evet.
Biz onu taklit ediyoruz. O taksimi biz gazelle taklit ediyoruz. Nitekim Hafız Osman'ın bir gazeline eşlik ediyor taş plakta Tamburi Cemil Bey. Birbirinin aynısı, aynı dilden konuştukları belli. Tavır dediğimiz bir şey var.
Evet.
Tavır aynı yani. Birisi saz çalıyor mızraplı. Birisi gırtlağıyla okuyor ama tavır aynı.
Evet.
İşte bu da tabii Türk musikisinin ve Türk edebiyatının, Türkçenin özelliğinden kaynaklanıyor. Hecelerden, aruzdan falan kaynaklanan vurgular, imaleler bunlar namelerdeki tavırları meydana getiriyor. Bu tabii aynen saza da yansıyor.
Tabii. Tabii. Yani, saz kulağı etkiliyor.
Tabii bundan uzaklaştığım zaman bir başka bir şey çıkıyor ortaya. Yani şimdi Türk musikisi diyemeyeceğimiz şeyler.
Ahmet abi demin bir şey buyurdunuz. İşte,
estağfurullah.
Konservatuvarda bir makamı öğrenirdim. Sonra bunun uygulaması için İğne Camii'ye yetişirdim. Hemen orada mikrofonu korlar.
Doğru.
İşte efendim i̇şte Süleymaniye makamında bazen. İhlas okurduk filan.
Doğru.
Fakat sonra bunu bidattır diye kaldırdılar dediniz.
Evet maalesef.
Şimdi esasında bak bu ben bir defalarca ben burada söyledim de bid'at bir defa dinleyicilerimiz belki bilir ama tekrar olmasında da bana göre bir mahzur yok.
Evet.
Bid'at itikat ve ibadette yapılacak her doğru. Fazlalık ya da eksikliknin adı bid'attır.
Eyvallah.
Muamelatta bid'at olmaz.
Doğru.
Şimdi siz imanın esaslarını 5'e indirirseniz ya da 8'e çıkarırsanız ya da 7'ye çıkarırsanız bidat olur.
Evet.
Sabah namazının 1 rekata düşünün farzını ya da 3'e çıkarın, evet, bidat olur. Ama bidat olur. Muamelatta bidat olmaz. Eğer muamelattaki gerek toplumsal değişimi gerekse insanların kültürel yapısının değişimini dikkate alarak o gelişmelere ayak uyduramazsanız, toplumun beklentilerine cevap verebilecek şeyi ortaya koyamazsanız, o zaman o din de çöker.
Eyvallah. Tabii,
ve toplumla tabii. Dinin, hatta milletin gönlünün, fertlerin gönül bağı dinden kopar.
Evet.
Şimdi bizim ecdadımız, bu sosyal psikoloji diyorlar. Mesela şimdi bugün bakıyorsunuz Orman Bakanlığı bir orman haftası düzenliyor. Veya işte Sağlık Bakanlığı yaşlılar haftası düzenliyor. Trafik haftası düzenleniyor. Niye? O hafta o konular gündeme gelsin de toplum bilinçlendirilsin, şuurlandırılsın. Ve ne kadar az zayiat verilirse o kadar kar olur. Bu bir sosyal psikolojidir. Bizim alimlerimiz, bu Osmanlı alimleri de biliyor ki Osmanlı tebaası namaz okuduğu Fatiha'nın da Zamm-ı Sure'nin de manasını bilmiyor.
Evet.
Ezbere okuyor. Peki bunların şimdi namaz müminin miracı. Farz namazını Enes İbni Malik öyle diyor. Bir insanın dünyevi gayelerden kafasını ve gönlünü boşaltarak namaz durdurması çok zor bir iş. Ama hiç olmazsa bunu diyor sünnetlerde yap da farzlarda yapma.
Evet.
Dolayısıyla biz hadesten taharetten başlayıp ta iftitah tekbirine kadar olan her bir adım bir ara taksimi gibi bizi adım adım farz namazına hazırlıyor.
Eyvallah.
Miraca hazırlıyor bizi adeta. Eyvallah. Şimdi bunu temin etmek için bizim alimlerimiz salanın çok güzel okunmasını, namazdan önce sala okuyorsunuz.
Evet.
Veya çok güzel bir ezan. Okudu müezzin. Etkili bir makam, etkili bir ses. Sonra adam geldi camiye girdi. Hemen farza başlatmıyorlar. Bir sünnet namazı kılıyorsunuz. Sünnet de insanı farz namazına hazırlıyor. Yani evet, geçmişinizden daha bağınızı kesiyorsunuz. Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Bu yetmedi. Sünnetten sonra müezzin çok güzel bir 3 ihlas okuyor.
Eyvallah.
Bu 3 ihlası ki innemel mü'minûnellezîne zükirallâhu ve cilet kulûbuhum. Derileri diken diken eden, kalpleri kıpır kıpır oynatan etkiye sahip bir müezzin efendi Neveser makamında 3 ihlas okudu. Bu da yetmedi. Müezzin kalkıyor, yine bu makama uygun çok güzel perdeden bir de kamet yapıyor. Ondan sonra Allahu Ekber deyip namaza duruluyor. Bu esasında bir ara taksimi, bu muamelatla ilgili bir meseledir. Araplarda bu yok. Araplar diyorlar ki bizimkiler nasıl olsa Arapçayı da biliyorlar, böyle şeye gerek yok. Alet edevata yardımcı unsura gerek yok. Ama bizde sözün de güzeli kullanılmış, makamın güzeli kullanılmış ki sırf cemaati Allah'ın huzuruna böyle, evet, coşkun bir gönülle çıkarmayı sağlamak. Şimdi bunu
şimdi Araplarda yok anlayış deyince, affedersiniz, siz yine devam edin. Mescid-i Aksa'daki bir şeyi anlatacağım size, buyurun devam edin.
Yani o bakımdan ben bunu arz ediyorum dinleyicilerimize. Eyvallah. Bunların bidatla uzaktan yakından bir alakası yok.
Evet.
Bu olmazsa namazın iadesi gerekir. Namaz fasit olur gibi hiçbir şey de yok. Bunlar yapmadan da namazınızı, eyvallah, kılabilirsiniz. Ben bu meseleyi arz ettim ki o zatenizin söyledi ya şimdi okutmuyorlar.
Teşekkür ederiz.
Bidattir diye bunu bazı müftülükler yasakladı diye.
Eyvallah.
Şimdi dolayısıyla hatta bazı öyle hoca efendiler konuşuyor ki faiz, fuhuş ve müzik İslam alemini perişan eden 3 unsur diye fetva veren adamlar çıkıyor. Şimdi ben diyorum ki ya kardeşim tatlı söz yılanı dininden çıkarıyor. Kem söz insanı dininden çıkarıyor. Ya yılan söylediğim sözün manasını anlayıp da mı deliğinden çıkıyor? Yoksa o söylenen sözün, sesin güzelliğinden etkilenerek mi çıkıyor? Dolayısıyla bunlar, esas burada sizlerin söyleyecek çok sözünüz olmalı. Çünkü hem alaylısınız, ben öyle diyorum, ta 2 yaşından eyvallah başlayan bir alaylılık var. Ama bir de mekteplilik var, konservatuvar mezunusunuz. Eyvallah. Bunları da hep mihrapta, mihrapta ve minarede, şerefede uygulayan bir isimsiniz. O yüzden sizlerin düşüncesi bu açıdan bizim açımızdan, eyvallah, çok önemli. Dinleyicilerimiz açısından da çok önemli.
Eyvallah. Tabii son zamanlarda buyurduğunuz gibi musiki aleyhine işte biz uzun zamandır yapıyoruz da 2010 yılında İstanbul Kültür Başkenti kapsamında bütün Türkiye'nin duymasına vesile olduk bir anlamda. Enderun usulü teravih meselesi hem bunun aleyhinde, hem işte ilahi mevlid, hatta makamlı nameli ezan okuma, bunların aleyhine son zamanlarda yazı yazanlar, paylaşımlarda bulunanlar ve bunları paylaşanlara da bakıyorum. İsim vermeyelim ama bazı
isme
böyle
gerek yok.
İsme gerek yok. Bazı böyle maneviyatımızı, efendim, ülkemizin kalkındığı durumu görmezden gelip hazmedemeyip efendim hep kötü yaygara ve yalan haberler yazan siteler bunları paylaşıyor.
İşte
filanca, evet filanca tabii. Hoca gerçek İslam'ı anlattı diyor. Bir dinliyorsunuz, bakıyorsunuz. İşte bu tür güzel geleneklere küfreden, hatta hoca efendi ecdadına sataşıyor. Yani bu nasıl bir düşmanlıktır? Hadi insan bilmediğine düşman olur. Bu işi ama öğrenmemiş.
Ama ben bunları
ama ecdadına
bu, ama bu hoca
hakaret ediyor yani.
Bilmediği konuda konuşması bana göre.
Yani biliyor gibi geliyor bana. Yani çünkü bunları
hocam belki dini biliyor da musikiyi bilmiyor.
Hocam bilmiyor ama
evet.
Araştırma gereği de duymuyor.
Amen.
Ya neymiş bu Enderun teravih demiyor yani. Evet. Fakat bunu da kullanıldığını da görmüyor. Öbürü sitesinde kullanıyor. İşte gerçek İslam. Hoca bilmemce hoca şöyle söyledi efendim. Nedir? Müslümanlar bile kendi aralarında bakın işte anlaşamıyorlar.
Evet.
Filanca filanca hoca filanca hocaya işte dinsiz diyor. Bilmem ne diyor falan. Şunu kötülüyor, bunu kötülüyor. Hani bizde bizim inancımıza göre vardır ya bu Kur'an-ı Kerim dışındaki bütün kitaplar maalesef tahrif olmuş. Tahrif olmasa zaten Kur'an gelmezdi. Buna işte alternatif buluyor adamlar. Bak işte bunlar da anlaşamıyor. Birinin ak dediğine öbürü kara dedi diyor. Yani
evet.
Çıkmış iki tane koskoca alim bir şov programına, bir hanımefendinin sunduğu bir şov programına çıkmış. Çatır çıtır Arapça biliyorlar ikisi de. Arapça okuyor, şöyle diyor, böyle diyor diyor bu ayette diyor. Öbürü de diyor, hayır efendim orada şunu demek istiyor diyor. Başka bir ayet okuyor çatır çatır Arapçasıyla birlikte. O hanım da şaşırıyor yani. Bu, efendim diyor, siz burada tartışırsanız halkımız ne yapsın diyor. Yani koskoca alimler bunların farkında değiller maalesef.
Evet maalesef öyle.
Yani gelin hepimiz aynı şeye inanıyoruz. Aynı kitaba inanıyoruz. Aynı efendim kaygıları taşıyoruz. Gelin müsamahalı olalım. Yani birbirimizi kötülemeyelim.
En azından oturup konuşalım. Şimdi burada
öbürünün eline malzeme vermeyelim.
Hocam şimdi şöyle bir durum var. Ahmet abi. İki tane fakih konuşurken üçüncü dinleyen şeytandır diye bir söz var. Siz bu meseleleri ulu orta konuşamazsınız.
Doğru.
Şimdi bir meselede fukahanın birisi diyor ki şu gerekçe helaldir diyor, öbürü de haramdır diyor. Dinleyen adam da her iki hoca efendinin gerekçelerini görmeden, delillerine bakmadan hangisi işine geliyorsa ona uyuyor, vebali de o hoca efendiye yüklüyor.
Düşüncesi. Evet, evet.
Halbuki öyle değil. Burada hoca efendiler kendi aralarında konuşacaklar, kendi aralarında tartışacaklar. İlmi tartışmaları kamuoyunun önünde medya üzerinden yapmak kadar sakat bir şey yok.
Evet.
Bu toplumdaki toplumun imanını takviye yerine, inancını kuvvetlendirme yerine toplumda tereddütler meydana getirir.
Doğru.
O yüzden mesela bir hoca efendi vardı bizim arkadaşımız. İşte Kur'an abdestsiz okunur.
Evet.
Bunu söylüyor, yazıyor. Ben dedim ya Kur'an'ın abdestsiz okunmasında hiçbir problem yok.
Evet.
Esasında Mushaf'ı ele alıp okunması Kur'an-ı Kerim. Onu ele alıp okuman için tertemiz olman lazım, abdest olman lazım.
Evet.
Dedi ki la yemessu illel muttahhirun. Bu ayet sadece melekler içindir. Ben dedim ki ya Kur'an-ı Kerim'de benim bildiğim bir nokta bile yok. Hepsi insanlar içindir. Nereden çıkarttın bunu melekler için ya?
O zaman onlara inseydi.
Ya ben Allah'ın kitabını okuyacağım. Melekleri ilgilendiriyorsa melekler düşünsün, bana ne? Onların problemi. Biz kendi üzerimize düşeni yapmak zorundayız.
Evet.
Bizim alimlerimiz bunu bildiği için dedim bak sayfayı yazmışlar ortaya. Her tarafından da beşer santim boşluk bırakmışlar. Olur ya bir adam abdesti olmadığında Kur'an-ı Kerim'i eline almış olursa hiç olmasa ayetlere dokunmasın da.
Evet.
kağıt parçasına dokusun diye bu tedbiri de almışlar. Ama abdestsiz okunur zaten. Elini almadığın sürece okunabilir. Fakat orada öyle söylüyor ki esasında o dokunma meselesini alıyorlar. Duvarı asıyorlar, kimse Kur'an-ı Kerim'e bakmıyor. Kur'an-ı Kerim'le bağlantıyı ben sağlamak için yapıyorum. Halbuki öyle değil. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı deyip bunu kutsayarak siz. Bunu okuyabilmem için gideceğim güzel bir abdest alacağım. Sonra geleceğim, çekileceğim bir köşeye, sessiz sedasız bir köşede. Dikkatlice okuyacağım dediğiniz zaman böyle bir adamın okuduğu Kur'an-ı Kerim'den alacağı etkileşim ile. Ya bu da sıradan bir gazete gibi oturarak da okunur, yatarak da okunur, abdestle de okunur, tuvalette de okunur dediğiniz an. Böyle bir adamın okuduğu Kur'an-ı Kerim'den alacağı mana bir midir?
Eyvallah.
Olmaz. O yüzden evet hocam sizin sözünüzü kestim ama bu mesajları vermek lazım.
Doğru evet. Yani şimdi adam...
Bu tartışıyorlar dedik ya.
Şimdi bu gerçekten alim oldukları tartışılmayacak bu insanlara öyle sorular soruyorlar ki adam soruyor şimdi hocam diyor. İşte son zamanlarda diyor müzikli teravih kılıyorlarmış diyor. Yani soruya bak. Sorunun içinde cevabı var zaten. Olur mu? Olmaz. Bana sorsalar ben, ne demek müzikle teravih mi kılınır derim yani.
Tabii.
O da tabii veriyor, veriştiriyor.
Bu Ender'in teravihini.
Tabii bir de bunlar şu meseleye olmaz, bu mesele uydurma, bunu kim çıkardı falan. Bu şekilde olumsuz cevap vermekten çok hoşnut oluyorlar. Bütün sorulan sorulara bakın. Karşılığında hep böyle olumsuz. Yok canım böyle bir şey. Kim uyduruyor bunu? İşte Hazreti Peygamber yapmış mı? Falan gibi oralardan girerek falan. Fakat işin aslını öğrenmeden tabii neden böyle yapılıyor? Bir, alır bir okur insan bir araştırır. Biz 2010'da bu çalışmayı yaptığımız zaman kitabını hazırladık bunun. Çünkü nedir bu? Böyle pat diye yapmayalım diye.
Evet.
Uyguladığımız camilerde vaiz arkadaşlar namazdan önce cemaati hazırladılar anlatarak efendim. Ve iki tane de uygulama CD'si hazırladık. Saladan, temcitten hatta başlayarak uygulama CD'si hazırladık. İmam ve müezzinlerin karşılıklı okuyuşları. Kitapta mesela imamların bir tertip üzere 10 tane tertip hazırladık. Ayet-i kerimeleri bir tertip ile sıralamasını gözettik. 10 tane mesela Rabbena'larla başlayan
evet.
Dua ayetleri. Efendim, külli şeyin kadirle biten ayetler gibi. İşte peygamberlerden bahseden, Efendimiz'den bahseden ayetleri. Bu şekilde yani bir teravih kılındığı zaman yatsıdan başlayarak
evet.
Sonuna kadar o tarz ayet-i kerimeler okunması şeklinde. Yani gelişi güzel değil. Her şey bir intizama bağlı olarak bunları yaptık. Makam geçkileri ve ilahiler zaten adı üstünde terviha.
Evet ya.
Dinlenmek yani namazın ya, kendisi değil.
Peygamber Efendimiz Bilal-ı Habeşe'ye ne buyuruyor?
Erihna ya Bilal.
Ya Bilal, erihna ya Bilal.
Eyvallah.
Teravih de aynı kökten geliyor işte.
Eyvallah.
Yani siz bu Ender'in usulü kılınan teravih.
Eyvallah.
Teravihin kılındığı camide. Cemaatta gidip konuşmuşlar mı?
Dinlenmeler diyor zaten. Yani hayır, ibadete bir şey katmıyoruz.
Cemaatteki etkisi nasıl olmuş? Şimdi bu adam bak oturduğu ahır sekisi. Çağırdığı İstanbul türküsü derler. Kendisi dışarıdan oraya fetva veriyor. Halbuki git bir defa da bir kıl da.
Şimdi,
bir de oradaki cemaatle bir halleş. Onlar ne diyorlar?
Bu çok ilgi görmüştü.
Tabii.
Türkiye'nin her yerinden yani Eskişehir'den, Kastamonu'dan, Konya'dan, İzmit'ten, efendim İzmir'den gelenlerle karşılaştık. Hala da biz her Ramazan'da Üsküdar'da yapmaya devam ediyoruz. Bunu gene geliyorlar. Çünkü sitelerimizde, Facebook sayfamızda falan yayınlıyoruz günlerini. Hangi gün, hangi camide olduğunu. Geliyorlar, hocam diyorlar. Yani hiç bitmesini istemedik.
Tabii.
Nasıl geçtiğini anlamadık.
İşte bu.
Üstelik hiç acele etmiyoruz biz. Mesela Fatiha'yı bile 2 veya 3 nefeste durak yaparak. Yani öyle jet imamlar vardır malum eskiden beri. Öyle değil. Yani gayet düzgün usulü erkanına riayet ederek icra ediyoruz.
O manevi hazı, o miraç duygusunu yaşatırsanız.
Hocam diyorlar onu... böyle namaz kılmadık.
Tabii.
Böyle namaz kılmadık diyorlar yani evet. Herkes.
Evet.
Şimdi demin söylemiştim bu
ama
mescide.
Ben merak ettim hocam. Merak ettim. Mescid-i Aksa'yı anlatacaksınız da.
Eyvallah.
Ya şimdi burada sizin bıraktığınız yerden başlayacak perdeden. Bilen imamı nasıl buldunuz? Ben merak ediyorum. Yani.
Şimdi biz...
Şimdi Kahtı Ricel'le karşı karşıyayız da onun için diyorum.
Biz o 2010'a gelinceye kadar zaten İstanbul'da bu işi öğrendiğimizden beri biz teravihleri bu şekilde kılmaya gayret ediyoruz. Yunus Balcıoğlu'nu bilirsiniz.
Tabii benim öğrencim Yunus.
Eskiden Fenerbahçe Camisi'ndeydi. Evet. Ondan önce Üsküdar Yeni Camii'ndeydi o.
İlk önce İskele Camii'ne geldi, sonra Yeni Camii'ye geldi.
Ha, oradan İskele'dekini bilmiyorum gitti. Ben. Yeni Camii'deki şeyini biliyorum, mazisini. Orada başladık biz.
Evet.
O kıldırırdı. Malum yani makamata evet. Falan hakimdir kendisi. Sesi güzel. Efendim bendeniz, Mehmet Kemiksiz falan böyle bir iki arkadaş
Allah
daha.
Allah sayeniz meşgul etsin.
Allah razı olsun.
Mehmet Kemiksiz ve siz bir ekol oldunuz.
Sonra Fenerbahçe Camisi'ne geçti. Yunus, oraya devam ettik biz. Her gün değil ama bazı akşamlar 2-3 evet. Günde bir gidiyorduk. Efendim ondan sonra yine devam ettik. O bir camiyi değiştirdi. Kozyatan'a falan geldi. Pek gidemedik oraya. Efendim biz tabii böyle bir geleneğimiz var. Bunu sadece İstanbul'da olanlar değil bütün Türkiye bilsin. Ha şu da var. Zaten bu yeni bir icat değildir. İlk önce bunu söylememiz lazım.
Tabii.
Yeni bizim uydurduğumuz ya şöyle bir gelenek oluşturalım diye yaptığımız bir şey değildir. Zaten var. Siz demin söylediniz. Efendimiz'den beri yani erihna ya Bilal bizi rahatlat ya Bilal. Efendimiz 2 rekat kıldırmış teravih namazını. 2 rekat daha kıldırmış 4. Ondan sonra sohbet etmiş. İşte bazen dediğiniz gibi erihna ya Bilal demiş evet. Efendim. Sonra 2'şerden 4 rekat daha kıldırmış. Cemaatin çok hoşuna gidince bu ileride hani mecburi addedilmesin diye başka kıldırmamış.
Evet.
Efendimiz. Fakat ondan sonra artık hani farz zannedilme tehlikesi yok artık.
Evet.
Bunun bir sünnet olduğu apaçık ortada. Onun için öyle bir tehlike kalktığı için. Fakat ibadetten azami zevki alabilme
tabii.
Adına...
Tabii.
Ecdat böyle bir şey yapmış yani bazı hoca efendilerin dediği gibi padişahların zevk sefası için uydurulmuş bir şey değil yani.
Ya hocam şu Mescid-i Aksa'ya gelelim hocam.
Gelelim oraya Süleyman, gelelim.
Bak sonuna doğru geldik.
Yine 96'da biz bir Kudüs Festivali olmuştu. Kudüs'e gittik. Neyzen Sadrettin Özçimi, Necdet Yaşar Tamburi, Derya Türkan... Yani kemençevi ve bendeniz. Ben okuyorum, onlar eşlik ediyorlar. Böyle bir çalışma yapacaktık. Ramazan'ın ikisiydi gittiğimiz. Gittik, bizi misafir eden zat dedi ki arzu ederseniz yemekten sonra, iftardan sonra şurada cami var. Mescid-i Aksa değil.
Evet.
Ama o bölgede yani. Orada teravihe gidelim dedi. Olur gidelim dedik. Dedim ki gitmişken acaba orada bir şey okuyabilir miyiz? Bizi tanıştırır mısınız? Tabii tabii dedi falan. Tanıştırdı. İmam Efendi'ye hatta kendisi söyledi kulağına bir şeyler söyledi. Neyse yatsıyı kıldık. Teravihten 2 rekat kıldık. 2 rekat daha kıldık. Efendimizin uygulaması gibi. Hemen mihraba bir sandalye koydular. 20 dakika vaaz etti hoca efendi. Vaazın sonuna doğru İstanbul'dan dedi ziyarete gelmişler dedi. Şimdi dedi kardeşimizden bir Kur'an-ı Kerim rica edeceğiz. Orada bir Amine Resulü okudum. Ondan sonra etrafımızı sardılar bizim camiden çıkarken. Ve gerçekten efendim nasıl bir özlem içinde olduklarını orada gördüm ben. Efendim ertesi günde Mescid-i Aksa'ya gittik. Orada bir ikindi ezanı okudum. İkindi ezanını okuyacağım zaman müezzin bana dedi ki Arkasından kısa bir sala veriniz dedi.
Ezandan sonra.
Bu Osmanlı adetidir dedi. Siz yapmıyor musunuz dedi. Ezandan sonra, ezanın makamında. Yapıyoruz yapıyoruz dedim ben de. Hicaz bir ezan okudum. Kaydı falan da vardır. Arkasından da kısa bir Hicaz sala verdim. Ertesi gün de sabah namazına gittik yine. Yine orada bir Kur'an-ı Kerim okudum Mescid-i Aksa'da. Müezzin efendi de kendisi kametten önce İhlas-ı Şerif okudu. Ve dügah makamında okudu, bakınız. Dügah makamı zor bir makamdır. İcrası zordur. Nazariyatı zordur efendim. Bizde pek uygulayan çıkmaz. Sazendeler bile kaçarlar dügah icra etmekten. Dügah makamında İhlas-ı Şerifleri okudu. Yine aynı şekilde sabah makamında da onun devam olarak kametini yaptı. Yani buradan şunu demek istiyorum. Bunları adam belirtiyor. Bu Osmanlı adetidir diyor. Ve orada bile İhlas-ı Şerifler, salalar devam ediyor yani Osmanlı adeti olarak. Fakat biz ne durumdayız?
Şimdi Allah razı olsun.
Eyvallah.
Üstadım. Değerli dinleyicilerimiz, burada sohbetimize nokta koyacağız ama ben şunu söyleyeyim size. Bizim Osmanlı'da her adetimizin arkasında araştırın bir ayet vardır.
Eyvallah.
Böyle keyfi, canım böyle istiyor diyerek hiç kimse şahsi duygu ve düşüncelerine göre asla bir şeyi kaide ve kural haline getirmemiş
evet,
diyor.
Evet.
Bu güzel sohbetten dolayı radyomuza şeref veren Ahmet Şahin Bey'e hem sizler adına hem şahsım adına hem de eyvallah, radyomuz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Hepinize hayırlı imsaklar, hayırlı oruçlar diliyor. Orucunuzun miraca dönüşmesine Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.
Amin inşallah.
Aldığınız huzur, haz ne kadar olur?
Eyvallah.
Onu bilemeyiz. Şimdi